Ayrım 5. Silah Tarım Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 41. Ermenicesi, Batı ve Doğu Ermenicesinin çekici bir karışımıydı. Konuşmasında destansı bir durgunluk vardı. Kayıtsız ya da ilgisiz olduğu için değildi bu. Gerçi bazen kendi tercihlerinin ne olduğunu anlamak güç oluyordu. Örneğin, Anatole France'ı Romain Rolland'dan üstün buluyor muydu? Benim amacım, çağdaş Fransız edebiyatının mümkün olduğunca eksiksiz bir tablosunu çizmek. Bir yazar olarak bazı trendleri kabul ya da reddedebilirim ama bir öğretmen olarak görevim tarihsel açıdan objektif olmaktır. Çeşitli edebiyat okullarından bahis açıyor, adını bile duymadığımız kişilerden söz ediyor ve onların Paris edebiyat sahnesini gözlerimizde canlandıracak eylemlerini anlatıyordu. Bize Anatole France ile Romain Rolland'ın romanlarını ve Apollinaire'in şiirini anlattıktan sonra her birinin Fransız edebiyatının panoraması içindeki karşılaştırmalı yerini saptıyordu. Hiçbir hocamız bir romanı onun kadar uzmanca tahlil edemezdi. Kendi de bir romancı olduğu için bir zanaatkar gibi işe girişiyordu. Saatin düzeneğini dağıtıp sonra usta elleriyle toplayan bir saat tamircisi gibiydi. Onun 1930'ların ortalarındaki Roland ve Franz gözlemlerine ben 30-40 yıl sonra bu yazarlara ilişkin Rusça akademik çalışmalarda rastlayacaktım. Tanrılar susamışlardı. Jean-Christophe, Colas Broynon, Büyülenmiş Ruh, Ateş. Tanrılar susamışlardı. Anatole France'ın bir romanı. Jean-Christophe, Colas Broynon ve Büyülenmiş Ruh. Romain Rolland'ın romanlarıdır. Ateş, Henry Barbusse'un Birinci Dünya Savaşı hakkındaki bir romanı. Alıp okuduklarım arasındaydı. Apollinaire, Jean-Richard Bloch, Wieland Couture okuyordum. İstisnasız hepimiz Zabel Yeseyan'ın etkisi altındaydık ve Fransız edebiyatının, özellikle Fransız nesrinin dünyanın en iyisi olduğuna inanıyorduk. Bize Apollinaire'in dizelerinin orijinalini okumasını istedik. Bir kelimesini bile anlamadığımız halde Fransızcası kulağımıza baştan çıkarıcı geliyordu. Onu sonsuza kadar dinleyebilirdik. Alçak sesle ama yoğun bir duygusallıkla okuyordu ve bize öyle geliyordu ki okuduğundan çok fazla etkileniyor, şairin acılarını ve tutkusunu yeniden tadarak onun ruh halini tekrar yaşıyordu. Teneffüslerde ne zaman aralık bir kapı yakalasak, hocalarımızı gayri resmi kişilikleri içinde yakalamak için içerisini merakla gözetlerdik. Zabel Yeseyan kürsüde oturmuş, sigara içiyor olurdu. Bu da bizim için yeni bir şeydi. O yıllarda kadınların sigara içtiğini görmeye pek alışkın değildik. Ama öylesine etkisi altındaydık ki, her yaptığı bize doğru ve güzel görünüyordu. Onunla birkaç kez yazarlar evinde karşılaştım. Hatta bunlardan birinde, o günlerde basında hakkında büyük çekişme yaşanan Mıgırdıç Grigor Harut Yunyan 1906-1972, üretken ve oldukça parlak Sovyet Ermenisi şair, romancı ve çevirmen. Hegnar Çeşmesi en fazla bilinen romanlarındandır. Bakınız Ararat 1979 kış sayısı. Hegnar Çeşmesi hakkında Türkçesi Belge Yayınları'nın More Nostrum dizisinde yayınlanmıştır. Kısa bir sohbetimiz bile oldu. Yeseyan bu tartışmalarda eleştirmenlere karşı yazarı savunanlar arasında yer alıyordu. Yazarlar evinde kim olduğunu anımsayamadığım biri ona Paris'in konforuna alıştıktan sonra Erivan'da çektiği zahmetlere nasıl dayandığını sordu. Yeseyan'ın yüzü karardı ve şöyle yanıt verdi. Bu zahmetlerin gözümde hiç önemi yok. Çünkü ülkemizin geleceğinin kurulmasında etkin rol almaktayım. Bu sorunuzu cevaplıyor mu? 1936 yılıydı. Resim ve edebiyat hakkında birçok toplantı ve konferans vardı. O günün konusu biçimcilik ve naturalizm arasındaki mücadeleydi. Drastamat Tersimonyan 1895-1937 yayımcı, gazeteci, edebiyat araştırmacısı, eğitmen, siyasi eylemci ve Sovyet Ermeni Yazarlar Birliği'nin ilk başkanı. Eserleri arasında Karl Marx'ın biyografisi, bir denemeler derlemi ve Sovyet Ermeni edebiyatı üzerine bir incelemesi bulunmaktadır. Bakınız Ararat 1979 kış sayısı. Toplantı başkanıydı. Toplantı 3 gün boyunca devam etti. Yazarlar birbirlerini ve kendilerini eleştirdiler. Bazı şöhretler yaylım ateşine tutuldu. Bakunts'un Kardeşliğin Ceviz Ağaçları adlı eseri eleştirilerin hedefi olanlardan biriydi. Gerçek edebi değer taşıyan çalışmaları savunanlar oldu. Zabel Yesayan, Batı Avrupa edebiyatındaki gelişmeler hakkında uzun ve ateşli bir konuşma yaptı. Sözcüklerini ayrıntılı olarak hatırlayamıyorum ama konuşmasının Bakunts, Stepan Zoryan, 1889-1967, araştırmacı, çevirmen, birçok roman, kısa öykü derlemleri, fabllar yazmış, Rusçadan çeviriler yapmıştır. Bakınız, Ermeniler, Tarih ve Kültürleri, New York 1980, Yegişe Karents, Sogomonyan, 1897-1938, 1930'lardaki büyük terör yıllarında milliyetçilikle suçlanan ve Erivan hapishanesinde intihar eden ünlü şair. Benim çevirilerimden birinde Karents etraflıca tartışılmıştır. Gostan Zaryan, Bankov ve Mahmud'un Dişleri. New York 1981. Ayrıca bakınız Harry B. Weber'e ait Çağdaş Rus ve Sovyet Edebiyatı Ansiklopedisi 4. cilt, Florida 1981 ve Ararat 1979 kış sayısı. Ve Mıgırdıç Armen'e ilişkin kısmını hatırlıyorum. Bakunts'u, Aksel Bakunts, Alexander Tevosyan, 1899-1937, Sovyet Ermenisi, kısa öykü yazarı, araştırmacı ve çevirmen, Stalinist tasfiye kurbanı. Zabel Yesayan'ın bir yerde dediğine göre, Aksel Bakunts en büyük nesir yazarlarımızdan biridir. Zerafetle gizlediği birçok yeteneği vardır. Olayları ve karakterleri öyle parlak biçimde betimler ki unutulmaları mümkün değildir. Bakunts, Zincirsiz Prometheus'ta daha etraflıca tartışılmıştır. Ararat 1979 kış sayısı. İçinde eleştiri yazıları ve biyografik denemelerinin yanı sıra öykülerinden birçok örnek alıntılanmıştır. Eleştirenlerin tümüne karşı çıktı. Onun eserlerinde heyecan kadar mizah duygusu da bulunduğunu söyledi. Çarents hakkında söylediklerini hiç unutmayacağım. Onun Çarents'e hayranlık duyduğu ve sadık savunucularından olduğu gerçeğinin zaten farkındaydık. Ancak o gün yaptığı, onu eleştirenleri susturmak için şairin eserlerine hayranlığını belirtmekten fazla bir şeydi. Savını güçlendirmek için kendi değerini düşük göstermişti. Kendisi de dahil olmak üzere günümüz yazarlarının çoğunun tümüyle unutulduğu bir zamanın geleceğini, şayet hatırlanırlarsa kendilerinden ancak Çarents'in çağdaşları olarak söz edileceğini söylerken sesindeki ateşi çok iyi anımsıyorum. Hocamıza bayılıyor ve derslerini her zaman büyük bir sabırsızlıkla bekliyorduk. Yayınladığı her şeyi okuyorduk. Kitapları, Silahların Bahçeleri, Ateşten Gömlek kadar makalelerini de. Son kocası Dikran Yesaya'nın resimlerinden oluşan bir sergi düzenlenmişti. Bu serginin ardındaki itici güç kendisiydi. Kocasının resimlerinin sanatsever topluma sunulması konusunda özen göstermişti. Hepimiz o sergide hazır bulunduk ve varlığımızla onu çok duygulandırdık. Tiyatro sevdiği açığa çıkınca öğrencilerinden biri ona hiç oyun yazıp yazmadığını sordu. Elbette yazdım ama ne oynandı ne de basıldılar. Henüz vazgeçmedim ama tekrar deneyeceğim. Belki gelecek sefer daha başarılı olurum. Son dersini hatırlıyorum. Aslında daha çok samimi bir sohbet havasındaydı. Lütfen sözümü kesmeyin, anlaştık mı? Ve izninizle sigara içeceğim, tamam mı? Kısa bir duraklamadan sonra, bugün vedalaşmaların günü. Belki bir daha hiç karşılaşmayacağız. Herhalde kısa süre içinde bu büyük ülkenin dört bir yanına dağılıp birbirinizi bir daha ancak uzun zaman sonra görebilecek ya da belki hiç göremeyeceksiniz, değil mi? Sigaralarını ve kibritlerini çıkarıp masada yanına koydu ama yakmadı. Sözleri yüreğinden kopup geliyordu. Çocuklarından ayrılmak üzere olan bir annenin sözleriydiler. Bizim gelecekteki uğraşlarımızdan, bir öğretmenin öğrencilerine karşı sorumluluklarından, ülkemizden ve ona ilişkin umutlarından söz etti. Geleceğe güvenmemizi, sonuçlarını görebilsek de göremesek de onun için yaşayıp çalışmamız konusunda ısrarcı oldu. Bunlar zaten apaçık basit gerçeklerdi ama onun ifadesiyle yeni bir dokunaklılık, derinlik ve görkem kazanıyorlardı. Sözcüklerini doğrudan alıntılamaya cesaret edemem çünkü onların taşıdığı ve sadece deneyimlerin, bilgeliğin, yaşamın güçlüklerine aşinalığın sonucu değil, bundan çok daha fazla olan eşsiz yogi ruhunu tahrif etmiş olmaktan korkarım. Ayrılmadan önce size şu öğüdü vermek istiyorum. İnsanları aşırılıklara iten toplumsal baskı ve şartlandırılmalara dikkat edin. Doğaya sadık kalın. Rousseauvari bir doğaya dönüş vaazı verdiğimi düşünmeyin sakın. Sadece iç sesinize daha çok kulak vermenizi, doğaya yakın olmanızı istiyorum. Hepsi bu. Ve işte son sözleri. Herhangi bir sorununuz olursa, ruhsal, duygusal, mali bir sorun, nasıl bir sorun olursa olsun, benim dostluğuma her zaman güvenebilirsiniz. Bunları söyleyerek sınıftaki tek kız Alice Manukyan'a doğru ilerledi ve onu öptü. Bu öpücüğü her biriniz kendiniz için kabul edin. Ve çıkışa doğru yürüdü. Her zamanki gibi rahat ve dingin ama mağrur bir tavırla. İkinci kısım. Sahte dehalar. Aşağıdaki alıntının yapıldığı uzun hiciv öyküsü, Sahte Dehalar Paris'te yazıldı ve İstanbul'da Aravelyan Mamul'de Doğu Baskısı 1905 ile 1907 yılları arasında tefrika edildi. Büyük beğeni topladı ve 1910'da kitap olarak basıldı. Günün eleştirmenlerinden biri, sahte dehalar üstün gözlem gücüne sahip gerçek bir ustanın eseri demişti. Uzun öykünün ana karakteri Dakat Charakya'nın esinlenildiği kişi daha çok Indra, 1875-1921 adıyla bilinen öğretmen, mistik felsefi bir roman olan İç Dünya, 1906 ile bir şiirler derlemesi olan Selvi Korusu'nun, 1908, yazarı Diran Çırakyan'dır. 1915'te Türkler tarafından tutuklanan Çırakyan, soykırımdan kurtulmayı başarmıştı. 1921'de tekrar tutuklandı ve aynı yıl sürgüne giderken yolda öldü. Silahların bahçelerinde yazdığına göre, Zabel Yesayan, o zamanlar 13-14 yaşlarında bir öğrenci olan Çırakyan'la Alemdağ'a yapılan bir kır gezisinde ilk kez karşılaştığında 10 yaşındaydı. Bu kitabın yazılışına ilişkin olarak elimden geldiği kadar objektif ve tarafsız olmaya çalıştım demişti. Kendisinin aleyhinde olanlar, özellikle de çırak yana hayranlık besleyenler ki sayıca çoktular ve aralarında Gostan Zaryan da vardı. Gostan Zaryan, Yolcu ve Yolu adlı anılarında Çırakyan hakkında şöyle diyor. Çırakyan başka bir büyük zeka. İç dünyasını Üsküdar olmadan anlamak mümkün değil. Çırakyan kendisini bir yaban otu gibi, deniz dalgalarının titrek pırıltısı içinde bir varoluş gizemi gibi görüyordu. Kendine hakim, soğukkanlı bir dış görünüşün altında ne kahraman bir ruh, şehadet için nasıl bir tutku. Onu son kez Pera'da bir evde gördüm. Sıralara oturmuş bir takım zavallı erkek ve kadınların ayaklarını yıkamakla meşguldü. Ortalıkta iğrenç bir koku vardı. Beni selamlamak üzere yaklaşırken mutlu görünüyordu. Gözleri inancın parlak ışığıyla pırıl pırıldı. "Sanatından ne haber?" diye sordum. "Sanatın deme" diye hararetle atıldı. "Ruhun de." Alt üst olmuş bir şekilde tekrar geleceğimi söyleyerek ayrıldım. Kapıda Peralı bir gazeteciyle karşılaştım. "O adam kafadan çatlak" dedi bana. "Onu dinlemeyin. Amerikalılardan para alıyor. İş bilir bir açık gözden başka bir şey değil." Çırakyan bir ay sonra kendisini bekleyen tehlikenin tümüyle farkında olarak ayrıldı ve şehit edildi. Kışkırtıcı da suratındaki budala sırıtışla donup kaldı. Gostan Zaryan da vardı, aynı fikirde değildiler. Hatta Çırakyan'ın Yesayan hakkında şöyle dediği söylenir. Avrupa'daki öğrencilik yıllarında bu kadın sefih bir yaşam sürmüştü. Yazarın özel yaşamı ile çalışmalarının kalitesi arasında hiçbir bağlantı kurulamayacağını söyleyerek itiraz eden birine karşılık olarak Çırakyan'ın bir yazarın kişiliği ile edebi ürünleri arasındaki yakın ilişki konusunda şaşırtıcı ve utandırıcı bir nutuk çektiği anlatılır. Dajat Çırakyan, geniş kubbemsi anlı, kestane rengi sık saçları ve sivri keçi sakalıyla güçlü kuvvetli bir gençti. Küçük ve gösterişsiz gözleri her zaman kalın camlı gözlüklerin altında gizliydi. Görünüşünde ve tavırlarında insanlara "bu da kim?" dedirtecek kadar tuhaf ve tanımlanması zor bir şey vardı. Alnındaki çıkıntılar ve her daim çatık duran kaşları ona sanki hep çok önemli düşünceler içindeymiş gibi bir hava veriyordu. Asla gülümsemez ve arkadaşlarının neşesine başını önüne eğip somurtarak karşılık verirdi. Bununla birlikte yüzünde geçmişte ya da hali hazırda çekilen bir çileye ilişkin en ufak bir iz yoktu. Hatta ifadesiz ve durgun bile denebilirdi suratına. Velhasıl Dajat Çırakyan alışılmışın dışında bir adamdı. Farklı, az bulunur, akıl sır ermez biri. Ünlü ustaların eserlerini okuyabilme fırsatı bulmuş ama portrelerini hiç görmemiş biri. Dajat Çırakyan'ı ilk gördüğü anda kaçınılmaz biçimde şöyle düşünebilirdiniz. Byron, Shakespeare ya da Goethe buna benziyor olmalı. Dajat'ın anlı, dehanın şüphe götürmez damgasıyla mühürlenmişti. Bazı isimleri taşımanın zahmetli olduğu söylenir. Bazı suratlar da öyledir. Hatta denebilir ki, Dajat'ın çalışmalarının altında hatlarının taşıdığı dehşetli vakar ve yüklediği sorumluluk yatmaktaydı. Ve onu büyük adam olmaya mecbur kılan her şeyden önce dış görünüşüydü. Ancak bütün bunların dışında Dajat gerçekten yetenekli bir genç adamdı. Küçük bir oğlanken kendisinden büyük şeyler beklenen o harika çocuklardan biriydi. Arkadaşlarının normal kafataslarının arasında onun kafasını ilk gören yabancılar, "Bu çocuğun ne kadar tuhaf bir tipi var" diye şaşırırlardı. Öğretmenleri yeteneklerinin tümüyle farkındaydılar ve onu pohpohlamaya ya da şımartmaya hiç kalkmadılar. Çocukken hep konuşmalar kaleme almak, törenler için şarkılar ve şiirler yazmakla görevlendirilirdi. Okulunun sergi salonundaki resimleri, cesur renk kullanımı, yaratıcılığı ve kompozisyonlarının karmaşıklığı yüzünden değişmez ilgi odağı olurdu. Daca Charakyan gerçekten hayret verici bir genç adamdı. İki güçlü kalem darbesiyle kaşla göz arasında bir resim çizebilirdi. Arkadaşlarıyla konuşurken bile piyanoda doğaçlama güzel notalar çalabilir, hepsinin ağzını açık bırakırdı ve istediği zaman çok daha iyilerini besteleyebileceğine güveni olduğundan hiçbirini kağıda dökmek zahmetine girmezdi bile. Kendisine bir sürü yetenek bahşedilmiş olduğu halde Dajat, sürekli konsantrasyon ve çaba isteyen dersleri yavaş yavaş atlatmaya başladı. Özellikle de matematiği ve bir süreliğine okulda matematikten kalmak ve bu konuda başarılı birkaç çocuğa tepeden bakmak moda oldu. Sonuç olarak hocalar şöyle laflar ettikleri nutuklar çekmeye mecbur hissettiler kendilerini. Matematik çalışmak son derece önemlidir. Çünkü tüm yaşam ve beşeri ilişkiler matematik üzerine kuruludur. Tek başına şiir ve hayal gücüyle kimse bir şey yapamaz. Dajat bu bağlamda bir örnek teşkil edemez. Çünkü o hepimizden farklı. Onun kadar yetenekli çocuklar bu dünyada her şeyle baş edebilir. O istisnai bir durum. Ve bu ülkede onun gibisi asla bir taneden fazla bulunmaz. Belki en fazla iki tane olur. Bunu duyduğumda çocuk kubbemsi kafasını havaya diker, bu hareketi sonradan alışkanlık haline alacaktı ve arkadaşlarına, öğretmenine ve tüm insan ırkına tepeden bakardı. Hayatta önemli bir rol oynayacağı alnına yazılmış o ender bireylerden olduğunu daha o zamanlardan sezmişti ve daha ancak 12 yaşında olduğu halde diğer insanlara ve onların ilgi alanlarına, zevklerine ve eğilimlerine, hatta yaşamlarına çok az değer verir olmuştu. Bu ben merkezci hayat görüşü ve sonucu olan ahlak yoksunluğu, Dajat'la arkadaşlarının arasında bir uçurumun açılmasına neden oldu ve zaman içinde bu ayrılık gittikçe büyüyüp kendisini mutlak yalnızlığa mahkum etti. Sağlıksız bir çocuk olsaydı, Dajat kendi dehasının ağırlığı altında ezilir ve hiçbir iz bırakmadan dünya yüzünden silinirdi. Ama güçlü bir yapısı ve sağlam bir iştahı vardı. Tek zayıf yanı sesiydi. İnsanların huzurunu kaçıran bir sertlik vardı sesinde ve 5 dakikadan fazla dinleyenlerin kulaklarını tırmalamaya başlıyordu. Bu anormallik gizli hüzünlerinin en büyüklerinden biriydi. Zamanından önce olgunlaşmış algılayıcı zekası ve başkalarını etkileme açlığı çekenlere özgü çok gelişmiş içgüdüleriyle insanın sesinin diğerleri için neredeyse her şey demek olduğunu seziyordu. Ve böylece insanlara sıkıntı vermekten kaçınma çabasıyla ve aynı zamanda imajını lekelememek için Dajat kendini haşin bir sessizliğe mahkum etti ve ancak gerekli gördüğü zamanlar konuştu. Bu nedenden dolayı önündeki sanatsal kariyer seçenekleri içinden resmi tercih etti. Bu kararı verdiğinde 14 yaşındaydı ve mahallesindeki kilise okulunu bitirmesine az kalmıştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 49.